Bozulma Girişimciliğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Emre Demirel, benimle beraber yanımda kim var?
Pekin Kahraman.
Hoş geldin Ekin, nasılsın?
İyidir Emre, senden?
İyi, ben de iyiyim ya. Bugünkü konumuzu anlatmak ister misin, açıklamak ister misin?
Bugünkü konumuz şeffaflık aslında. Şeffaflığın girişimcilik ile olan bağlantısı.
Bugünkü konumuza girmeden önce bugün bu sabah çok güzel bir şey oldu. Hani benim için çok güzel. Ben mutlu oldum yani görünce. Onu bir anlatmak istiyorum izninle.
Tabii tabii.
Biz bölümlerimizi Slack'te girişimcilik muhabbeti kanalında da paylaşıyoruz biliyorsun. Hani yeni bölümlerimiz çıktığında. Bir tane arkadaş, Slack kanalındaki bir tane arkadaş bu sabah mesaj attı. Dedi, 3. bölümünüzü dinledim dedi. Bu Bin Sadık Takipçim bölümünü. Ve hatta dinlemekle kalmayıp orijinali İngilizce olan o makaleyi de Türkçe'ye çevirdim dedi. Ben onu görünce çok mutlu oldum. Çünkü bizim 4. bölümde bu bağlantısal bütünlükte anlattığımız şey gerçekleşmiş oldu bir bakıma. Biz bir kuyuya, nasıl derler, hani göle biz taşı attık. O yeni bir dalga oluşturdu. Başka bir arkadaş aynı konuyla alakalı, benzer bir konuyla alakalı yeni bir materyal kazandırdı Türkçe'ye.
Şimdi belki de hatta şöyle bir şey de olabilir bunun devamında. O yazıyı gören birisi merak edip araştırırken bizi de bulabilir. Aynı şekilde geri feedback de alabiliriz yani.
Tabii, mümkün.
Bu da veya zaten bağlantısallığı anlatıyor aslında.
Doğru doğru. Yani sadece belirtmek istedim. Mutluluk verici bir
tabii, tabii, çok, gün çok oldu benim için. Çok güzel bir haber.
Evet. Peki o zaman şeffaflığa geri dönelim.
Burada aslında bir de bir iyi haber daha var. En azından dinlenip hani birilerini bir şey yapmaya teşvik edebilen bir program çıkardığımız da gösteren bizim için. Bu da iyi tabii, bir nokta. Tabii. En azından dinleniyoruz.
Tabii tabii ya. Arada e-mail falan da geliyor bazı arkadaşlardan, dinleyenlerden. Çok güzel geri dönütler almaya başladık ya. O, zaten o geri dönütler ışığında da biraz biliyorsun podcast'i şekillendirmeye çalışıyoruz. Ve bu geri dönütlere göre bölümlerin uzun olduğunu da fark ettik.
Onu zaten bu bölüm... tepkimizi son bölümü 1 saat 10 dakika çekerek çok güzel koyduğumuzu düşünüyordum.
Evet, bu bölümden sonra bölümleri daha böyle ufaltmaya çalışacağız. Kısa çekmeye çalışacağız. Bakalım inşallah başarılı oluruz.
İnşallah diyerekten ben o zaman hafiften.
Evet, seri bir şekilde konumuza geçelim. Evet.
Şimdi aslında şu şeffaflığa geçmeden önce bir Freeman diye bir amcamız şey atmış ortaya. 1984 tarihinde. Menfaatler evet. Teorisi diye. Hani bir şirketin menfaat sadece sahibin mi elde edebilir tarzı bir yaklaşımla. Demiş ki bir şirketin demiş. Aslında demiş etki ettiği herkes. Her şeyde dahil olmak üzere bir menfaat grubudur demiş. Yani müşteriler de şirketten menfaat alır. Kullanıcılar da alır demiş. Çalışanlar da alır demiş. Sahipleri de alır demiş. Ayrıca bu şirkete kredi veren bankalar da menfaat sahibidir demiş.
Evet. 21. yüzyılda startup kültüründe biz bu arkadaşlara ne diyoruz Ekin?
Stakeholder.
Evet.
Şimdi biz bu stakeholderları menfaat teorisi sayesinde öğrenmiş olduk. Ve burada aslında ben hemen... şeyin de diyeyim, bağlantısal bütünlük kısmını da diyeyim çünkü çok güzel, onu okumak istiyordum. Demiş ki şirketin demiş etki ettiği herkes bu ekosistemin içindedir ve ekosistemden şirket de geri dönüş olarak etki edebilir ve aynen senin bahsettiğin o ilk baştaki arkadaşın çevirisi gibi iki taraflı bir etkili söz konusu olabilir demişlerdi. Buradan sonra da biz şeffaflığa bağlıyoruz ama buraya kadar herhangi bir eklemek istediğin kısım var mı?
Şimdi ben şöyle anladım, yani bu Freeman mıydı amcamızın
evet,
adı?
Evet, evet.
Bu Freeman amcamız bu menfaatler teorisi diye bir şey atıyor ortaya ve şirketlerden kimlerin menfaat etmesi, menfaat sağlaması gerektiği hakkında bir paylaşımda bulunuyor. Akademik bir makale galiba bu. Hı hı. Onu anlatıyor ve bu menfaatler ışığında şeffaflık konusu doğuyor. Haklı mıyım?
Aynen haklısın.
Tamam.
Şeffaflık bunun üstüne geliyor normalde tamam. Günümüzde. Zaten şeffaflık çok yeni bir örnek olduğu için hala mesela Aramco... piyasaya açılıyor ama şeffaf olmadıkları için bir ton sıkıntı çekiyorlar ki Facebook, Twitter zaten bunu önceden de çekmişti bu sıkıntıları. Gibi gibi hala yani aslında insanların uygulayamadığı sektörlerden birisi şeffaflık. Bu aslında bizi şeye de götürüyor, hani şeffaflığı neden şu anda uygulamalıyız? Mesela şeffaflığı uygulayınca kazancımız ne oluyor bu işten?
Hı hı. Peki bu konu hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz Ekin?
Sadece soru sormaya gelmiştim ben halbuki. Şimdi şöyle bu konuda da aslında şöyle aslında şirket işi bakınca mesela atıyorum biz bir şirket kurduk. İçeride bizim ailemiz doğal olarak şirketle ilgili şeyleri en azından bizim ruh halimize bakarak anlayabilir, tamam mı? Ama dışarıdan bir hani şirketin ufak yatırımcısı dediğimiz atıyordum 100 bin lira yatırdı bizim şirkete ya da 100 lira yatırdı fark etmez. Para yatırması önemli ya da kredi verdi. Şirketinle ilgili bir durum bilgi edinmesi gerekiyor. Yani sonuçta senin ailenden elde edilen bilgi doğal olarak o adama karşı bir rekabet avantajı sağlayacak eğer ailen de senin şirketine yatırım yapmak istese. Yani arada bir küçük yatırımcı büyük yatırımcı arasında bir fark oluyor. Ve bu fark aslında hem piyasanın istemediği fark yani piyasa yöneticilerinin, düzenleyicilerin istemediği bir fark. Hem de bizim adil olmak açısından kimseye sağlamak istemediğimiz bir avantaj. Biz de diyoruz ki burada ailende herkese anlattığın bilgiyi aslında hani kısaca anlatmak gerekirse etrafa yay. Hani bilgi, sırların dışında şirketin bu ticari sırları oluyor. Ticari sırlar dışında her şeyi söyleyebilecek duruma gelmen gerekiyor. Normalde mantık açısından baktığında.
Evet. Ya benim burada ufak bir belki görüş ayrılığımız mı var diyelim. Ya benim kafamda şöyle bir düşünce var. Ben yani ticari sırrın tanımını tam yapmadığın için şu anda emin olamıyorum neden bahsettin ama benim gözümde eğer bir konu devlet sırrı değilse hani devlet bize onu koruyalım diye bir ricada mı denir veya emirde bulunmamışsa bence o sır paylaşılabilir. Öyle çünkü tam transparanlık gerekiyor bazı durumlarda ve transparanda ne kadar yaklaşırsak credibility dediğimiz şirketin bilinirliği ve kalitesi artıyor.
Ya tabii canım
Haksız mıyım?
haklısın onlarda da. Yani aslında öyle bir şey olmakla birlikte şuna da değinebiliriz. Hani şirket içinde de aslında bir şeffaflık sıkıntısı oluyor. Mesela maaşları söylemeyebiliyor insanlar birbirleriyle. Hatta maaşını paylaşmama diye bir kural da koyabiliyorlar sözleşmeye. Mesela maaşını paylaşırsan kovulabiliyorsun. Hani böyle ilginç teoriler de olabiliyor. Bu aslında biraz da şirket içinde bir şeffaflıktan bahsedebiliriz. Aynı zamanda bir de şirketin dışarıyla olan şeffaflığından bahsedebiliriz. İki tane kısma ayırabiliriz yani. Ama şirket içindeki kısımlarda tabii yani tecrübe edildikçe anlaşılıyor bazı olaylar. Mesela bazısına göre diyorlar ki hani tabii ki de paylaşmamamız lazım maaşları ama maaşları paylaşmayınca şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela geçen Twitter'da bir şey görmüştüm. Bir yazılımcı arkadaşımız şey atmıştı. Hani bir tane iş var demişti. Bir tane iş tanımı var. Ve adam elinizdeki başvuran kişi o işe tam olarak uyuyor ve o işin normal piyasa şartında 8 bin lira maaş beklentisi var. Ama
Evet.
iş görüşmesi sırasında başvurulan size dedi ki ben 6 bin liraya fitim. 6 bin lira benim için uyar. Soru şuydu. Kaç bin lira maaş verirsiniz? 6 bin mi 8 bin mi? Şimdi
O polu ben de gördüm Twitter'da ve 6.000 veririm diyen bir %15'lik bir kitle var değil mi? Haksız mıyım?
evet. Yani şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. İşin tanımı 8 binse ve içeride 8 bine çalışan birisi varsa diğer kişiye 6 bin vermek tabii ki kişinin elinde hani 6 bine fitse ve yöneticisi de bunu okuyuyorsa olur ama adil bir yaklaşım olduğunu söyleyemeyiz bence böyle bir yaklaşım. Mesela şu da vardı o oylamalarda cevap olarak verilen. 7 bin lira verdim hani artı 1000 sanki ben eklemişim gibi olur. Hem de 1000 lira da bana ucuza kapanmış olur iş gibisinden bir yorum da vardı. Hani bunlar da güzel yöntemler ama adil olmayan yöntemler ve biz burada aslında adilliği sağlamaya çalışıyoruz şeffaf olarak bir yerde. Yani kişi o işe başvurmadan önce bizim o işe 8 bin lira verdiğimizi bilerek gelirse hem onun motivasyonu da artar hem de şirkete duyduğu sadakat artar. Hem de biz de aynı
Ya.
zamanda kaç bin liralık bir giderden bahsettiğimizi biliriz. Herkes kazanıyor yani aslında.
Ya şöyle bir durum söz konusu aslında diyelim. Maaşlar konusunda şunu söylememiz lazım. Herkes aynı maaş alacak diye bir şey yok. Hani aynı işi yapan herkes aynı maaş alır diye bir kuralı savunmuyoruz burada. Ama şeffaflık demokratize ediyor diyelim şirket içinde maaşları.
Aynen.
Daha yani doğal yollarla kendi standardını buluyor maaşlar. Eğer çalışanlarımıza karşı şeffaf olursak.
Ya ayrıca bu maaşları paylaştığımızda da mesela atıyorum en küçük yatırımcı diyelim ya da en küçük şirkette çalışan birim de diyebiliriz buna. Şirketle ilgili tamamen bir harcama kaleminin şeyini görebiliyor. Maaş bütünlüğünü. Bu da ekstra bir avantaj. Çünkü maaş her zaman şirketin düzenli giderlerinden bir tanesi. Mesela burada prim dağıtan bazı üst şirketler oluyordu. Mesela 2008 kriziydi galiba değil mi? 2009 krizi miydi? Küresel kriz.
2008 mortgage
Aynen
krizinden
aynen. Mesela oradaki en büyük sıkıntılardan birisi bankaların çok üst düzeylerde prim vermesiydi aynı zamanda. Primi dışarıya açık açık söylemedikleri için dağıtıyorlardı.
tam emin değilim.
Bunun kaynağını bırakırım. Şey, prim ne kadar dağıtıldığına ilgili. Onu hallederiz. Sonuçta şeffaflık önemli. Hani her türlü şeffaflık. Yani bazı gizli bilgiler vardır. Hani devlet sektörü dışında da olabilir. Ticaretsiz olarak nitelendirebilecek. Mesela atıyorum bir sözleşmenin bitiş tarihi değil de aynen öyle Coca-Cola'nın
Coca-Cola'nın tarifi bir ticari sır mıdır Ekin?
Ya şimdi o Coca-Cola'nın yöneticisinin kafasında öyle büyük ihtimalle ama bizim kafamızda çok da ticari bir sır değil. Yani Coca-Cola'nın aslında onu aynı formüle mesela Pepsi yapılsaydı, tamam mı? Pepsi ile Coca-Cola'nın bu sefer bir şey olacaktı. Rekabet eşitliği olacaktı ve biz artık kullanıcı olarak daha fazla fayda sağlayabilecektik bu rekabetten. Şu anda Coca-Cola aslında bizim toplumsal rekabetten elde edeceğimiz geliri kendi geliri olarak çekiyor piyasadan. Ve bu ekosisteme kötü etkileyen bir şey. Ekosistemi iyi etkileseydi belki şu anda Coca-Cola'dan çok daha güzel Coca-Cola'lar içebiliyor olacaktık. Çünkü belki Pepsi'nin bir çalışanı o formülü geliştirecekti gibi gibi gidebilir. Bu yüzden şeffaflık önemli. Yani her türlü bilgi paylaşımı önemli oluyor diyebiliriz kısacası.
O zaman benim en sevdiğim kısımlardan birine geçelim şeffaflığın yararlarından. Biliyorsunuz bizim özellikle tüm dünyada aslında sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kadın erkek eşitliği, iş camiasında kadın erkek eşitliği çok büyük problem. Hatta maaşlara da yansıyor bu. Hani aynı işi yapan kadın ve erkeğin arasında belli bir uçurum oluyor.
Hı hı, onunla ilgili yapılmış çok çalışma var.
Hı hı. Ve bu transparanlık özellikle maaşlara yansıtılan transparanlık diyelim. Eğer herkes şirket içinde kimin ne kadar para aldığını özgürce bilirse bu uçurum oluşmuyor. Çünkü herkes biliyor kimin ne kadar aldığını ve ne iş yaptığını ve bu yüzden insanları cinsiyetinden ötürü veya yaşından ötürü diyelim çünkü ageism denen de bir şey var. Hı hı. Daha yaşlıların daha zor iş bulması veya daha küçük paralarla çalıştırılması gibi bir durum söz konusu günümüzde. Bu yaşanmıyor. Çünkü herkes biliyor kimin ne kadar aldığını. Ve benim en sevdiğim kısımlardan biri de eğer içeride diyelim ki sizin 3 veya 5 tane çalışanınız var. Siz onların maaşlarını söylemeseniz bile birbirine yani açık olarak onlar biliyorlar zaten. Eğer siz söylerseniz bu, kimin ne kadar para kazandığını veya şirketin ne kadar gelir sağladığını, ne kadar gideri olduğunu açıklarsanız bu dedikodu ortamı oluşmuyor şirket içinde. Ama siz bunların hepsini sır gibi saklamaya çalışırsanız bu sefer dedikodu ortamı oluşmaya başlıyor. Ve transparanlık bu dedikoduyu azalttığı için muhtemelen performansınızı da artıracak demektir.
Tabii her türlü açık bilgi aslında halka açık bilgi. Bilgi neydi onun bir adı vardı hemen bakarak söyleyeyim unuttum şimdi. Bilgi asimetrisini azaltıyor. Böyle tanımlanmış şeffaflık tabii. Şeyinde. Yani bilgi asimetrisi dediğimiz şey de tabii ki de ister istemez başka gruplara avantaj veya dezavantaj olarak dönebilen bir şey. Ya bizim istediğimiz şey aslında adil bir şirket yapısı kurabilmek değil mi Emre? Yani aslında şeffaflıktan tabii. Beklentimiz bu bizim net olarak.
Ya sadece hani şu anda sanki büyük şirketler kuruyormuşuz gibi konuşuyoruz da bizim asıl odaklandığımız serbest girişimcilik ortamında da çok gerekli şeffaflık. Eğer biz kendi kurduğumuz ufak girişimleri şeffaf hale getirebilirsek ve buradan bizden başka çok daha fazla ufak girişim de bunu benimserse biz birbirimizin bilgi birikiminden yararlanmaya başlayacağız. Yani ben diyelim ben bir PHP developer arıyorum şirketime ve PHP developer'ın piyasasını bilmiyorum. Ama benimle beraber çalışan benimle beraber o hareketini gördüm buradan ama podcast'te dinleyen arkadaşlara
evet,
açıklama gerekiyor. Evet. Ekin PHP developer olduğu için ufak bir gövde gösterisinde bulundu ekran karşısında.
Mutlu oldum biraz.
Yani demeye çalıştığım ben PHP developer arıyorum. İlk kez alacağım. Çünkü benim ikinci bile değil. İlk çalışanım olacak belki de. Ve fiyatlar hakkında hiçbir fikrim yok. Piyasa hakkında da hiçbir fikrim yok. Ben eğer diğer firmaların maaş konusunda neler yaptığını bilirsem sektörü daha kolay anlayabileceğim. Sektörde ortalamalar ne halde gidiyor. Ve daha rahat Ekin'e iki tarafımızın da avantajında olan bir para önerebileceğim. Hı hı. Bu Kaçık Prens'in bir bölümünde dinlemiştik. Bizi ne mutlu eder diye bir kısım vardı. Para bizi mutlu eder mi? Onu tartışıyorlardı. Evet. O bölümde şöyle bir çok güzel bir şey söyledi. Emre abi diyeceğim. Artık samimi olduğumuza inanıyorum. 2 yıldır dinliyoruz sonuçta. Emre abi orada şeyden bahsetti. Belli bir seviyeye kadar maaşınızdaki artış sizi mutlu ediyor dedi. Yani ben eğer çalışanımı o optimum noktasını bulabilirsem onu mutlu edecek. ve beni de üzmeyecek diyelim. İkimizin de mutlu olduğu bir şirket ortamı yaratabilirim. Ve bu zaten transparan ve şeffaf olduğu için benimle beraber çalışan arkadaşım da yani korkusuzca şirket içinde olan şeyleri paylaşabilecek diğer arkadaşlar. Bu demek değil ki GitHub reposunu public yapıp bütün code base'ini ortaya ser demek istemiyoruz burada, ama en azından şirketin hani gelirleri ne durumda, giderleri ne durumda, ne tarafa doğru gidiyoruz, aşağı mı iniyoruz, yukarı mı çıkıyoruz? İnsanların bunları bilmesi gerekiyor bence.
Tabii en azından böldüm lafını ama bu aynı zamanda şey de sağlıyor. Şirket içi tedirginsizliği de azaltmayı sağlıyor. Mesela atıyorum çok satış yapıp hiç satış yapmıyormuş gibi de gözükebiliriz dışarıya. Çalışanlarımıza hele hele. Bu gibi şeylerin de önüne geçiyor. Zaten adil olmanın yanında şeffaflığın getirdiği en büyük şey, ikinci şey yani, hesap verilebilirliği arttırıyor. Çok ciddi bir oranda.
Peki bu hesap verilebilirlik nedir Ekin?
Yani şöyle diyeyim, hesap verilebilirlik nedir kısmına. Örneğin buna bir örnekle cevap verebilirim. Aramco'da hatırlarsın bir 3-4 iş günü önce falan herhalde piyasaya açılmış olması lazım bu videoyu çektiğimizde. Mesela şu anda benim önümde Aramco'nun hisse senedi grafiği var. Hisse senedi performans grafiği var. Aramco biliyorsun Arapların petrol şirketi ve şu an dünyanın en değerli şirketi halka açıklarının arasında. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz Aramco'ya dair hiçbir şeffaflık verisini yani çok az biliyoruz büyük ihtimalle. Ya ben şu anda açık bakmadım da kaç çalışanı var, ne kadar maaş veriyorlar falan görebileceğimi sanmıyorum ama. Sen de Araplarla Ekin, biraz çalıştığın için bilirsin şeyini, durumlarını.
Ama Ekin şöyle bir durum var. Aramco şimdi çok büyük bir yer olduğu için Aramco'nun ya bu özellikle bu hisse senetleri mevzularında şöyle bir durum var. Eğer sana bir tüyo geliyorsa, normal standart bir insanız sonuçta. Eğer bize bir tüyo geliyorsa o tüyo bize gelene kadar çok fazla insandan geçmiştir. Muhtemelen o şirket bazı kesimlere şeffaftır. Bize şeffaf değil sadece.
Ya ama bizim istediğimiz şeffaflık şöyle bir şeffaflık zaten. Hani en ufak paydaşa da şeffaf olmamız gerektiği için şu anda en ufak paydaşa şeffaf olmadığını bildiğimiz bir şirket grafiği var önümüzde ve hesap verilebilirliğini zaten biliyoruz. Hani Suudi Arabistan hükümetinin de neyse.
Ya zaten biz o konulara. Yok zaten biz o yüzden başlatmadık bu serbest girişim mevzularını anlatmaya. Hani böyle büyük şirketlerle uğraşmak yerine kendi ufak şirketlerinizi kurun. Hesap vereceğiniz tek kişi kendiniz olun.
Aynen.
Kafasında gittiğimiz için buradan Aramco yerine daha küçük şirketler kurmaya teşvik ediyoruz arkadaşlara. Öyle diyelim.
Yani bence kurabilen varsa Aramco'dan büyük tutmayalım da yani bu arada Emre. Hani,
tabii canım.
Şimdi öyle bir hata da yapmayalım. Hani varsa
kurabilen varsa kursun.
Buyurun kafa açık her zaman. Şimdi şöyle Aramco'nun grafiğini incelersek. Halka arzı bir kere zaten başlı başına bir felaket. Hani Twitter, Facebook falan gibi bir felaketten bahsediyoruz. Şöyle kaçtan satacağını bile bilemediler hisselerin. Çünkü hisselerin değerinin ne kadar edebileceğine dair hiçbir bilgi yok piyasada. TL olarak konuşursak 50 liralık bir şeyle başladılar. Bir hisse 50 lira eşittir denkleminden girerek bir halka arzı söz konusu oldu. Ve piyasalarda şey kuralı var bilirsin sen de. %10 artarsa bir işlem gününde durduruluyor işlem şeyine, işlem tahtasından çekiliyor hisse. Bu yüzden hani bir günde %100 arttı diye bir şey diyemiyorsun bir hisse için. Sonuçta Aramco bu sınırda iki kere takıldı diye hatırlıyorum. %10 koydu yani üstüne. Sonuçta tap noktamız bu mantıkla 60 lira civarı bir şey oldu iki gün içerisinde. Şu anda bakıyoruz tekrar 50 liraya yakın bir seviyelerde 52-53 lirada dolanıyor. Yani bu ne demek aslında? Piyasa tam olarak Aramco ile ilgili bir bilgiye sahip değil. O yüzden bilginden dolayı da herhangi bir şekilde artıp azalması söz konusu olmuyor şey açısından. Piyasanın yorumlaması açısından. Bu arada %10'da düşüş olduğu bir gün de var. Yani hani yine %10'luk işleme çarptığı, bu sefer negatiften çarptığı bir gün de var. Bu da en küçük paydaşa açık olmayan bir şirketin açık olma piyasasına adım attığı günlerde çektiği çileden bir örnek olarak elimizde
sen
bulunuyor.
Sen dünyanın en büyük girişimlerinden, girişim değil, kurumsal firmalarından, kurumsal firmalarından birinin örneğini verdin. Ben onu biraz daha
mesela ben bu örneği şöyle kıyaslamak istedim aslında. Keşke çok şeffaf olduğunu bildiğimiz bir şirket halka açılıp borsaya girse de bir hisse grafiğini yorumlayabilsek mesela hepimiz. İkisi arasındaki farkı kıyaslamak istedim aslında.
Ama işte şöyle bir durum var. Bu şeffaflığı ön plana koyan firmalar genelde küçük kalmaya çalışıyorlar. Şimdi evet. Ya startup dünyasında tamam sürekli büyümeye çalışan, sürekli yatırım alıp değerlemesini arttırmaya çalışanlar var ama bir de hani belli bir seviyede kalayım. O kaldığım segmentte en iyisi olayım diyenler de var. Bizim Türkiye'den örnek vereceğim. Bir de dünyadan örnek vereyim. Hı-hı. Şeffaflığı iyi uyguladığını düşündüğüm birkaç firma hakkında. Dünyadan verebileceğim en güzel örnek benim gözümde Buffer. Eğer hiç duydun bilmiyorum ismini. Sosyal medya yönetim uygulaması ve bu arkadaşların en sevdiğim özelliği hiçbir şeyleri gizli saklı değil. Bunun sana verebileceğim en güzel örneği galiba şu an maaşlarını şey olarak açıyorlar. Normal dünyayı açıyorlar. Bir tane Google Excel sayfası var. Oradan girip CEO'sundan çaycısına kadar, çaycı var mıdır bilmiyorum ama çaycısına kadar kimin ne kadar maaş aldığını görebiliyoruz. Çünkü söyledikleri şey bizim maaşları etkileyen belli çarpanlar var diyorlar. Ve bu çarpanlara göre belirliyoruz maaşı. Ve bu demek değil ki aynı işi yapan iki kişi aynı maaş alacak.
Bu arada mesela, yanlış hatırlamıyorsam onun bir de botu vardı değil mi? İşe başvurmadan önce mesela gidip Buffer'ın o şeyini açıp hesaplama makinesini açıp hesaplayabiliyordun. Şurada yaşıyordum, şu şekildeyim, şu işe başvuracağım. O zaman şu maaşı alırsın tarzı bir şey
galiba
vardı.
Evet evet, 2 sene önce veya geçen sene öyle bir bot paylaşmışlardı galiba. Hı-hı. Hani bot da demeyelim de hani Google Spreadsheet üzerinde bir tane tablo vardı. Tablo üzerinde bilgilerini giriyorsun. Sana Buffer'dan kazanabileceğin potansiyel parayı gösteriyordu. Muazzam bir şey. Onun dışında kendi içindeki iş çalışanların da ne kadar para kazandığını görüyorsun. Ve eminim ki içeride kimse şey vermiyor. Ya ben ikimiz de UX designer'ız. Bu arkadaş benden neden daha fazla kazanıyor? Veya bu arkadaş benden neden daha az alıyor diye bir şey olmadığını da biliyoruz. Çünkü Buffer diyor ki şu şu şu sebeplerden dolayı sen şu kadar maaş alıyorsun, sen şu kadar maaş alıyorsun. Bu benim çok hoşuma gitmişti ilk gördüğümde. Daha sonra biraz daha araştırdım. Nelerini paylaşıyorlar diye. Buffer daha nelerini ortaya koyuyor diyelim. Dünyayla paylaşıyor. Bütün gelirlerini paylaşıyorlar ve gerçek zamanlı olarak paylaşıyorlar. Ufak bir teknik arıza yaşadık. Bir donma vakası yaşandı internette. Geri döndük. Buffer konusundan devam edelim. Hemen.
Sanırım şeydeydik. Canlı veri. Hı-hı. Canlı akış yapıyorlardı.
Gerçek zamanlı gelir gideri paylaşıyorlardı. Şimdi Buffer'ın bir tane tablosu var. Çok güzel bir tane dashboard hazırlamışlar. Gerçek zamanlı olarak satışlarını görebiliyoruz. Yeni müşterilerini görebiliyoruz. Satın almayı bırakan müşterilerini görebiliyoruz. Tabii isim isim görmüyoruz.
Tabii ki.
Sadece sayı olarak görüyoruz. Hı-hı. Hani sayı olarak görüyoruz. O gün ne kadar para kazandıklarını görebiliyoruz. Geçtiğimiz ay ne kadar kazandığını görebiliyoruz. Toplamda ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğini görebiliyoruz. Ve ben bunu görünce ilk dedim ki böyle bir şey mümkün mü dedim. Bir firma bütün verilerini halka bu kadar şeffaf şekilde açarak rekabetçi nasıl olabiliyor diye bir düşündüm en başta. Ve başlarda bana çok garip geldi. Hani yetiştiğimiz iş ortamında düşündüğünde yani insanların...
Ufacık bir bölerek şey de diyebilir miyim? Hani biz Türklerin genelde bir şey hesabı vardı ya, bir atıyorum bir sinemaya gideriz ya da bir tiyatroya gideriz. İşte burası masa başından işte 5 lira kazansa şu kadar kazanmıştır falan deyip bir şaşırma evremiz vardı. Aslında bizim kültür olarak da bunu bir isteme şeyimiz var. Hani canlı bilgi akışı olsa oturup çekirdek ciddiye dek izleyebileceğimiz inanıyordum ben toplum açısından.
Tabii kepçe izleyen milletiz ya. Onu da izleriz bence. Ya şimdi... İlk veriyi açtım ben gördüğümde. Dedim ki hani bir bakayım neler oluyor, neler bitiyor. Hani sürekli bir parayı görüyorsun. Ne kadar kazandıklarını, ne kadar gittiğini. Ondan bahsediyordum. Yetiştiğimiz iş çevresi düşünülünce insanların maaşlarının bile birbirlerine söylenmesini istenmediği bir ortamda büyüdük. Mesela şey, erken maaş sorulmaz diye bir tabir var bizim aynen ülkede. Biliyorsun. Ve orada onu görünce ben dedim ki nasıl rekabetçi kalıyorlar? Ama düşünmeye başlayınca onlar aslında daha rekabetçi. Bunu da kendimden fark ettim. Ben şu anda Buffer'ın bütün newsletter'ını takip ediyorum. Bir de kültür bloğu diye bir blogları var. Kendi şirket kültürlerini anlattıkları. Onu da takip ediyorum. Ve benim bazen bu sosyal medya yönetim isteyen müşterilerim oluyor. Yani ayrıyetten müşteri olarak geliyorlar bana. Ve ben bir tane müşterimin 3 veya 4 tane farklı sosyal medya hesabının yani sosyal medya stratejisini oluşturmaya çalışırken bir tane araca ihtiyacım var. Ve piyasada şu anda Buffer gibi 4-5 tane daha çok üst seviye araç var kullanabileceğim. Ve Buffer'ın sunduğu belki özelliklerden daha fazlasını da sunuyorlar. Belli fiyat aralıklarında. Ve ben sürekli Buffer'a yöneliyorum. Çünkü Buffer bana o güveni verdi. Ben şunları kazanıyorum, bunları kaybediyorum. İşte benden satın al. Eğer beğenmezsen paranı da geri iade edeceğim. Yani böyle bu sistem oluşturduğu için şu anda müşteri olarak beni kazandı. Ve ben Hani kendi müşterilerime sürekli Buffer öneriyorum.
Yani aslında sen
Eğer böyle,
şeffaflığın kazandırdığı bir müşterisin.
evet, hani Buffer'a şeffaflık yeni müşteri kazandırdı diyebiliriz.
Ya aslında tabii ki şeffaflığı her zaman kazandırır diyebilirim ben aslında. Hani düşündüm ne olabilir başka kazandırmayan bir senaryosu var mıdır diye düşündüm de
Ya belki
kazandırmayacağı bir senaryo yok galiba ya şeffaflığın.
ya şöyle olabilir. Eğer çok kısıtlı bir sektörde bilginin çok kısıtlı hareket ettiği bir sektördeysek, bu sektöre ne örnek verilebilir? Belki savunma sanayi. Hani savunma sanayinde bilgi paylaşamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Orada bilgi paylaşırsan o zaman
Ya orada
sıkıntı.
da belki bilgiyi hani ulusal bazda paylaşabilirsin de kendi mesela rakip firmayla hani o da sonuçta Türkiye hükümeti için çalışıyor ama gidip bir Amerikalı firmaya işte F-35'in şeyini anlatmak tabii biraz zor olur
İşte
yani.
hani sadece bu bilginin kısıtlı hareket ettiği sektörler vardır ama dediğim gibi sosyal medya yönetim uygulamasından bahsediyoruz veya e-commerce şirketlerinden bahsediyoruz. Bu firmalarda transparan olmak size daha fazla yarar sağlar. Çünkü sen transparan olduğunda, diyelim ki ben bir e-commerce web sitesi işletiyorum. Kendi ürünlerimi pazarlıyorum. Giyim üzerine olduğunu düşünelim, farz edelim. Ve benim müşterim benim ürettiğim kıyafetlerin ham maddesinin nereden geldiğini merak ediyor aslında. Benim transparan olarak görevim ürettiğim ürünlerin ham maddesinin nereden geldiğini, kimlerin ürettiğini, bunların üretiminde çocuk işçiler çalışıp çalışmadığını, hangi koşullarda üretildiğini bilmesini istiyor. Artık yeni dünya diyelim bu konuya kaymaya başladı. Yeni nesil bu konuda yani umutlanmamı sağlayan özelliği insanlar aldıkları ürünlerin ne şartlarda üretildiğini bilmek istiyorlar. O bilgiye ulaşmak istiyorlar artık ve şöyle de düşünebiliriz. Biz bir ürünü satıyoruz ya. Bu ürünle beraber o ürünün bilgisini de satmaya başlamamız lazım artık. Bu bilgiyi
Mesela
o
ben
ürünün
geçen ton balığı alıyordum. Ve ton balığının üstünde şey yazıyordu. Yani ton balığının işte yaşadığı şeyi işte tutulduğu bölgeyi vesaire vesaire öğrenmek için şu kare kodu okutun tarzı bir şeyi vardı ve çok hoşuma gitmişti. Okutmadım
Bizim
ama hoşuma gitti.
tabii mesela bizim Enerji Bakanlığı yeni bir uygulamaya geçti. Onu anlatmak ister misin?
Evet onda da ya uygulamaya geçmedi de uygulamaya geçmeyi düşünüyor mevzuat değişikliğiyle. Sadece enerji tüketicilerine yenilebilir enerjiden üretilen enerjiyi vermeye çalıştığı bir tarife uygulamaya çalışıyor. Tabii daha şu anda çok yeni açıklama. Hani büyük ihtimalle 1-2 yıllık bir süreç gerektiriyor ama sonuçta her enerji tüketen haline büyük ihtimalle mesela sadece benim evimde tükettiğim enerji sadece yenilebilir enerjiden üretilebilen enerji çeşitlerinden olsun. Ben sadece onları kullanmak istiyorum. Kömür tüketilen santralleri kullanmak istemiyorum. Onların ürettiği enerji kullanmak istemiyorum diye bir şey seçebilme imkanı olacak diye duyduk.
Evet, inşallah böyle bir şey olur. Yani ben duyunca bayağı sevindim yani böyle bir
Aynen
şeyin
ben de
olabileceğini.
sevindim.
Ve dünyada da öncü olabiliriz galiba, emin değilim ama ben böyle bir uygulaması olan bir
Ben de
devlet
daha duymadım
duymadım.
ama şeyi biliyoruz. Hani mesela %100 yenilenebilir enerjiden enerji üreten ülkeleri de biliyoruz. Orada dolaylı olarak hani bu şey de sağlanmış oluyor aslında. Ama net olarak hani sektöründe böyle %40'a %60 ayrışan bir yenilenebilir enerji oranı sektörde olan bir enerji portföyünde bu şey sağlandı mı ben de bilmiyorum. Araştırmamız lazım onu.
Yani kısacası eğer biz şeffaf olursak müşterilerimize karşı, müşterilerimizin bize karşı bağlılıkları artıyor diyebilir miyiz?
Aynen diyebiliriz bence. Ya bir bağlılık artıyor, bir de hesap verebilirlik artıyor herkese. Artı olarak da şirketin onu unuttum ya. Neyi artıyordu? Son bir maddemiz
Şirketin
vardı ilk başta saydığımız.
bilgi paylaşımını mı artırıyor? Ondan bahsetmiştik. Hani bir
Aynen
bilgiyi
olabilir.
daha rahat
Bir de
paylaşıyor.
sen
Yani
şey demiştin. Türkiye'den de bir örnek var demiştin. O neydi?
ha Türkiye'den de o firmayı da çok takip ediyorum. Hani hiçbir ticari bir bağımız olmadı şu ana kadar. Türkiye'de Sherpa isimli bir tane kullanıcı deneyim ajansı var. Onların şöyle bir durumları söz konusu. İlk önce Design as a Service modelini baz alıyorlar. O ayrı bir inovasyon konusu diyebilirim ajans yönetiminde. O konuyu ayrıca bir konuşuruz. İkincisi de Buffer gibi transparan olmaya çalışıyorlar. Hani şu anda tabii Buffer kadar transparan değiller. Paylaşabilecekleri şeylerin limiti var. Zaten kendi kurucuları ismini hatırlamıyorum şu anda. Kusura bakmasın dinliyorsa. kurucuların ismini hatırlayamadım ama onun kendisi de söylediği bir durum var. Transparan olmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş kendimizi tamamen transparan yapmaya çalışacağız. Tabii bu yolda önümüzde buffer gibi örnekler var ama onlar gibi olmak için hani daha kat etmemiz gereken çok yol var diye söylüyorlar. Ama sitelerine girip baktığınızda görürsünüz zaten. En sevdiğim özellik yani şirket kültürlerini paylaşıyorlar en başta. Ve şirket kültürlerin içinde bir şey paylaştılar. O kısmı benim çok hoşuma gitti. Kendi UX hani kullanıcı deneyimi metodolojilerini paylaştılar. Biz Sherpa bünyesinde kullanıcı deneyimini bu metodolojiyi izleyerek üretiyoruz. Hani müşterilerimize hizmeti bu metodoloji sayesinde veriyoruz diye bu metodolojiyi detaylı olarak paylaştılar. Grafiklerini hazırlamışlar, dokümanlarını paylaştılar ve dediler ki bilgi tamamen hani rahatça yayılsın. Biz inanıyoruz ki hani bu metodolojiyi benimseyerek diğer bireyler veya kurumlarda başarılı olabilir ve onların bizim başka firmaların ticari sıralara olarak düşünebileceği bir mesele bu aslında. Ve onların başarılı olması bizim gelirlerimizi ya da bizim başarımızı etkilemeyecek dediler.
Aynen,
Bence çok
aslında çok mantıklı.
doğru.
Bence de.
Yani çok doğru. Çünkü eğer bir firma senin yaptığın metodolojiyi senden daha iyi kullanıyorsa kendi nişini oluşturacak zaten başka bir köşede ve sonunda zaten kendi metodolojisini geliştirmeye başlayacak hiçbir
Aslında
şekilde.
az önce anlattığımız kola örneği gibi bir
Tabii.
gelişim söz konusu olacak.
Ya kolanın durumu biraz daha farklı. O bu son kullanıcı için pek bir farklılık yaratmayan ürünler vardır ya mesela ekmek, kola. Şimdi tamam hani ekmektir yani değişmez. Bütün markalarda aynı işlevi görüyor. Ve sen ne kadar inovasyon yapsan da o ürün üzerinde hani kullanıcının senden beklediği bir minimum seviye var. Onu karşıladığın sürece hiçbir şekilde gelirlerin etkilenmiyor. Kola da aslında bu durumda hani
Ya
o
zaten olay kolanın geliri değil de topluluğun geliri aslında.
Tabii o zaman topluluk etkileniyor.
Aynen.
Bizim yani en fazla anlatabileceğimiz nokta müşterilerimizle olan bağımızı arttırdığı transparanlığın bize yeni müşteriler kazanabileceği, mevcut müşterilerimizin sadakat seviyesini yükselteceği konusunda çok büyük kendimden örnek verebileceğim bulgular var. İkincisi bu gender gap dediğimiz veya ageism dediğimiz işte yaşlılara karşı bir ön yargı oluyor. Daha düşük maaşla çalışıyorlar, daha kötü şartlarda çalışıyorlar. Ya da bir insan cinsel tercihlerinden dolayı daha farklı maaşlarda çalışmaya zorlanıyor. Veyahut sırf cinsiyetinden dolayı işte kariyerinde yükselmesi engelleniyor kurumsal firmalarda. Böyle şeyler hani tamam hiçbir kurumsal firma biz bunu yapıyoruz demiyor ama bireysel yani belki bireylerden kaynaklı bütün dünyada sektörlerde yaşanan bir gerçek bu. Transparanlık bunun da önüne geçiyor. Eğer siz transparan olursanız sizin çalışanlarınız da size karşı transparan olmaya başlayacak. Ve transparanlık arttıkça şöyle düşünebilirsin. Bizim bir evimiz var. Bütün her yeri duvar kaplı. Yani tamam kendi odanın içinde sen transparansın. Herkes birbirini görüyor ama iki odanın birbiriyle bağlantısı yok. Sen o duvarları yıkıp yerine cam koyduğunda, oralarda görülebilir olduğunda şirket içinde bu sefer çalışanlar da sana karşı transparan olmaya başlayacak. Her şeyin gözüktüğünü bildikleri için ve hiçbir şekilde hiç kimse yaşından, cinsiyetinden, işte cinsel tercihinden dolayı belli yerlere takılamayacak. Çünkü her şey ortada olacak. Kimse bilgiyi saklamadığı için, bilgi sürekli ortada olduğu için ben bu hanımefendinin müdür olmasını istemiyorum dediğinde gözler sana dönecek ve soracaklar neden? Senin onlara hani akademik veya kariyer doğrultusunda bir cevap vermen beklenecek. Bizim hani benim en sevdiğim noktalardan birisi bu. Bir de dediğimiz gibi firmalar arasındaki iletişimi de arttırdığı için sektörel olarak da bizi kuvvetlendirecek hani ekosistem olarak kuvvetlendirecek. En güzel noktalarından bir tanesi bu. Bizim serbest girişimler için önemine değinecek olursak da şu anda kimseye hesap vermek zorunda olmadığımız için yani serbest girişimiz. İki kişiyiz, üç kişiyiz. Bu tarz kültürel değişimleri 20 kişi de bile olmuyor aslında. İki kişiyken, daha üç kişiyken, şirket yeni kuruluyorken, girişiminiz yeni yeni ayağa kalkıyorken oturtmak ileride 50 veya 100 kişiye ulaştığınızda oturtmaktan daha kolay.
Aynen, mesela hatta direkt bu kültürle başlamak da çok avantajlı. Yani şey, bir hızlandırıcı etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
İlla ki. Çünkü yani bu kültürü yani şimdi günümüzde şöyle bir şey var. Artık vasıfsız işler iyice azalmaya başladığı için biliyorsun iyice vasıflı işlere yükselmeye başladı, özellikle teknoloji alanında. Bu alanlarda siz birine uğraşıyorsunuz, 3 ay boyunca bir işe alma süreci oluyor. Bu 3 aydan sonra 6 aylık bir onboarding süreci oluyor. O kişinin işe alışması süreci oluyor. Ve bu insan sizin ilk kontağınızdan itibaren belki 1 yıl sonra tam böyle efektif olarak size katkı sağlamaya çalışıyor, başlıyor. Siz şimdi bu insanı 1 yıllık bir yatırım yapmışsınız ve bu yatırımın karşılığını almaya başlayacaksınız ve bu insanları mutlu etmeniz gerekiyor. Bizim günümüzde artık bir insanı, çalışanı mutlu etmek için tek başına geçer bir sebep değil. İstediğiniz kadar para verin. Mesela benim eski iş yerimden ayrılmamın sebeplerinden biri buydu. Maaşım normaldi. Bana yetiyordu. Hiçbir problemim yoktu maaşımla. Ama öğrenme konusunda problemlerim vardı. Bu öğrenme konusunda problemlerim olduğu için dedim ki hani ben artık iş değiştirmeliyim. Çünkü yeni işimde çok mutluyum. İş arkadaşlarımı çok seviyorum. Patronum çok iyi. Çalışma ortamım çok güzel. Ama yeni bir şeyler öğrenmiyorum. Bu yüzden değiştirmek istedim çalıştığım yeri. Günümüzde de artık çalışanlara farklı şeyler önermeniz gerekiyor. Bu yeterli bir maaş, öğrenme ve kendini geliştirme yetenekleri, opportunity, fırsatları
Fırsatları.
ve en sonunda da transparanlık gerekiyor. O insanların sizin neler yaptığınız, o insanlar sizin neler yaptığınızı bilmek istiyor. Çünkü çalışanlar çalıştıkları şirketin hem legal düzeyde hem de etik düzeyde ne kadar kaliteli olduğunu görmek istiyor.
Kaliteli ve adil.
Tabii. Ya ben mesela
Mesela bunu da hemen aslında şeye bağlayabilir miyiz? Bizim podcast'in adilliğini de etikliğini de bağlayaraktan bizim istatistiklere vermek ister misin?
tabii biz de o zaman öyle yapalım. Kendi istatistiklerimizi verelim. Biz bildiğimiz kadar. Kendi istatistiklerimizi verelim. Ufaktan kapanışımızı yapalım. Ne diyorsun?
Aynen, bence de. Hem de böylece kısaltma şeyimizi de taahhütümüzü de yerine getirerekten hani
Tabii.
30-45 dakika arası.
O zaman şöyle söyleyeyim. Şu anda tüm verilerimize ulaşamıyoruz. Neden diye soracaksınız. Çünkü podcast'in dağıtımında çalıştığımız firma bize çok da fazla şeffaf olamıyor. Kendileri de yani mailleşme sürecimiz devam ediyor. Sadece verebileceğimiz kısımları verelim. Şu anda ulaştığımız datayı verebiliyorum. Spotify datasını verebilirim. Gerçi Spotify'ın şeyini de okumadım. Kullanıcı sözleşmesine bir bakmak lazım. Bunun ne kadar onların kullanıcı anlaşmasında
O zaman
etkisini
şöyle
ama
diyelim. Spotify değil o. Bizim komple podcast datamız olarak düzeltelim. Zaten Spotify'ın pek de haberi olmaz bu işten.
Ya şöyle diyeyim, tamam. Biz direkt söyleyeceğim. Spotify'da şu anda sanırım 35 tane takipçimiz var. O 35 arkadaş bize her türlü ulaşabilirler e-mail adresimizden, Twitter'dan bizi
Diğer
takip edip.
herkes ulaşabilir ayrıca. Yani sadece
Evet,
35 kişi
evet.
değil.
Yok yani demeye çalıştım. Bizi zaten takip etmişler. Bize istedikleri şekilde eleştirip yorum da yapabilir tüm arkadaşlar. Şu anda bölüm başı ortalama 30-35 dinlenme alıyoruz. Hani ortalama olarak. Hani 40 olan bölüm de var, 20 olan bölüm de var. Değişiyor. Ama güzel işin güzel yanı bölümlerimizi dinleyen arkadaşlar gerçekten sonuna kadar dinliyor. O konuda çok mutluyuz. Yani dinlenme yüzdemiz %95 falan. Yani açan arkadaşlar sağ olsunlar sonuna kadar dinliyorlar. Bu aldığım veriler, hani bu anlattığım veriler şu anda tamamen Spotify'dan. Çünkü diğer mesela Apple Podcast olsun, Google Podcast olsun veya diğer arkadaşlar olsun onların datalarına daha ulaşamadık. Mailleşme sürecimiz devam ediyor. Devam ettiğimizde ara ara onları da paylaşırız.
Aynen, onları da hele hele internet sitesi yaparsak canlı olarak da vermeye çalışırız. Her bir sıkıntı çıkmıyorsa şeylerde.
Tabii.
Kullanıcı
Buradan
sözleşmelerinde.
şey de belirtelim. Kapanışı yapmadan önce bizi Apple Podcast'ten takip edip oradan da yorum yapabilirsiniz. O yorumlara da bakıyoruz. Gerçi şu anda daha hiç yok ama yavaş yavaş.
Bize yorum yaptığınız her yerde biz sizi takip ediyoruz aslında ya. Şu anda gerçekten
Doğru
düzenli
doğru.
olarak takip etmeye çalışıyoruz.
Kontrol ediyoruz. Tek sıkıntısı hani sıkıntı değil aslında. Şu anda reklam yap hani hiçbir şekilde reklam yapmadığımız için podcastleri sadece bu girişimci muhabbetinin Slack kanalında paylaşıyorum. Hani reklam olarak düşünülebilecek bir şeyse. O yüzden dinleyen arkadaşlar bizi takip ederlerse bizim hani bizden haber almadıkları noktada da podcast'in yeni bölümlerinden haberdar olabilirler. Her salı sabah 6-7 sularında paylaşıyoruz ki işe giderken o İstanbul trafiği olsun veya Ankara trafiği olsun, sıkışan arkadaşlar o sıkışıklığı belki bizim podcast'le daha çekilebilir hale getirirler.
İnşallah. Trafik çok büyük sorun bu arada. Trafiğin de şeffaf olması gerekiyor bence.
O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim ve ufaktan kapanışımızı yapalım.
Aynen, teşekkürler.
Bize her türlü dediğim gibi Twitter handle'larımızdan, hesaplarımızdan ya da podcast hesabının e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü soru, görüş, önerileriniz için. Bizi dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler.
O zaman iyi günler diliyoruz.